Ayrım 36.
Şimdi Mehmet yazarın evinde şarkılar söyleyip sohbetler yapıyorlardı. Orgeneral Recep Ergun İstanbul 1. Ordu komutanıydı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ürüh, Başbakan Özal'ın yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde karşılanmasını komutanlarına yasaklamıştı. Ancak Orgeneral Recep Ergun İstanbul'da bu yasağı deliyor, Fenerbahçe Ordu Evi'nin küçük pistini Başbakan'ın helikopterine açmakta hiçbir sakınca görmüyordu. Orgeneral Ergun gücünü yıllarca birlikte görev yaptığı Milli Güvenlik Konseyi üyesi Nurettin Ersin'den alıyordu. Recep Ergun, Başbakan Özal ve Nurettin Ersin'in desteğiyle önce Kara Kuvvetleri Komutanı, arkasından da Genelkurmay Başkanı olmayı düşünüyordu. Bir dönem dayısı Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler'e destek veren iki komutan, Nurettin Ersin ve Recep Ergun şimdi yeğen Ürüh'e karşıydılar. Ürüh'e karşı bir isim de Güneş Taner'in babası Cengiz Taner'di. Cengiz Taner, Ürüh tarafından terfi ettirilmeyip emekli edilmesini hiç hazmedememişti. Başbakan Özal'ın TSK içindeki ikinci kulağı Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yamak'tı. Özal, Kemal Yamak'ı Genelkurmay Başkanı yapmak istiyordu. Başbakan Özal'a TSK içinden bilgi taşıyan, nasıl stratejiler uygulaması gerektiğini söyleyen bir diğer kişi ise Başbakanlık Müşaviri Emekli Korgeneral Rüştü Naiboğlu'ydu. ABD'de sürekli oturma kartı, Green Card sahibi Emekli Korgeneral Naiboğlu, Özel Harp Dairesi Komutanlığı yapmıştı. Naiboğlu 1977 yılında Namık Kemal Ersun darbesine karıştığı için emekli edilmişti. İlginçtir, Özal devlet ricalinde bulunduğu dönemlerde kendisine danışman olarak hep özel harpçileri ve darbecileri seçiyordu. Kemal Yamak, Recep Engin, Hulusi Sayın, Rüştü Naiboğlu ve benzerleri. Orgeneral Ürüh cephesiyle Başbakan Özal cephesine son durum böyleydi. Gözler Temmuz ayına çevrilmişti. Orgeneral Ürüh yapılacak bir törenle Genelkurmay Başkanlığını Orgeneral Öztorun'a devredeceğini davetiyelere bile yazdırmıştı. Davetiyeyi gören Başbakanlık Müsteşarı Hasan Celal Güzel, apar topar Başbakan Özal'ın yanına gelip elindeki davetiyeyi uzattı. Özal ile Evren o akşam gizlice buluştular, strateji belirlediler. Orgeneral Ürüh'ü önce Evren Köşk'e çağırıp konuştu, istifasının yanlış olacağını belirtti. Orgeneral Ürüh kararlı olduğunu söyledi. Genelkurmay Başkanı Ürüh'ün ordudaki gücünü bilen Özal, elindeki kartların zayıf olduğunu biliyordu. Ürüh'a görev sürenizi bir yıl daha uzatalım teklifini götürdü. Ürüh reddetti. Emekliliğinde ve yerine Öztorun Paşa'yı bırakmaya kararlıydı. Evren ve Özal bir kez daha gizlice buluşup Öztorun'u tasfiye etme kararı aldılar. Hemen ardından Özal 29 Haziran'da gece yarısına doğru Bakanlar Kurulu'nu topladı. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Necip Toruntay'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı vekilliğine getirildiğini içeren kararnameyi bakanlarına imzalatıp köşke gönderdi. Başbakanlık önünde bekleyen gazetecilere Bakanlar Kurulu o General Öztorun'un Genelkurmay Başkanı olmasını istemiyor diye açıklama yaptı. Ardından hemen İstanbul'a hareket etti. Tarabi Oteli'ne yerleşti. Orgeneral Recep Ergun'u çağırdı. TSK'nın tepkisini merak ediyordu. Orgeneral Ergun, ordu bir kişinin peşinden gitmez, merak etmeyin dedi. Rahatladı. Ancak otelin çevresinde onlarca sivil polisin dizilmesi de gözlerden kaçmamıştı. Dipnot: Orhan Tokatlı, Kırmızı Plakalar, Doğan Kitapçılık, 1999, sayfa 79. Özal aslında Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Kemal Yamak'ı düşünmüştü, ancak bunu yapacak gücü yoktu. Evren ve Özal, Orgeneral Toruntay'ın Genelkurmay Başkanı olmasında hemfikir olmuşlardı. Toruntay'ın karşı tarafı da fazla rencide etmeyecek bir isim olduğunu düşünüyorlardı. Sıcak saatler yaşanıyordu başkentte. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, ABD gezisini Ağustos ayına ertelediğini Amerika'ya bildirdi. Kararnamenin çıktığını öğrenen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Öztorun emekliliğini istedi. İstifasının gerekçesini Özal ile layıklık konusunda farklılıklarımız var diye açıkladı. Öztorun ile Özal'ın ilişkisi çok önceden bozulmuştu. Öztorun İstanbul 1. Ordu Komutanlığı döneminde İlim Yayma Cemiyeti'ni kapattırmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı döneminde de Özal'ın isteğine rağmen Ağrı'da ABD'nin sesi radyosunun kurulmasına izin vermemişti. 25 Temmuz günü Orgeneral Toruntay Genelkurmay Başkanı oldu. Burada bir anekdotu anımsatmakta yarar var. Önceki bölümlerde okudunuz. Kurmay Albay Talat Aydemir siyasileri beğenmeyip darbe girişiminde bulundu iki kez. Sonuncusunda yakalanıp gözaltına alındı ve yargılanıp idam edildi. 22 Şubat 1962 gecesi Kurmay Albay Talat Aydemir'i gözaltına almaya gelen askeri timin komutanı Kurmay Yarbay Necip Toruntay'dı. Talat Aydemir anılarında o geceyi anlatırken Torumtay'ın çok acımasız olduğunu belirtiyordu. Akademiyi beraber okumuştuk. Yassıada'da irtibat bürosunda çalışmıştı. Bizimle birlikte yeminli subaylar arasındaydı. Bana karşı hep o kadar çok hürmetkar idi. Fakat ne olmuştu? Canavar kesilmişti. Hiçbir isteğimi yerine getirmek istemiyor. Dışarıda kar yağdığı halde beni pijama ile sürükleyip kapıda bekleyen cipe bindirmek için uğraşıyordu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yamak getirildi. Bu göreve gelmeyi bekleyen İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Recep Ergun, Özal'dan bakanlık teklifi alarak emekli olmaya razı olmuştu. Orgeneral Ergun, önümüzdeki seçim meclise sokulup savunma bakanı yapılacağı sözünü almıştı. Öyle ya, nasıl olsa Genelkurmay Başkanlığı Savunma Bakanlığı'na bağlanacaktı. Recep Ergun'a MİT Müsteşarlığı da teklif ediliyor ancak o Savunma Bakanlığı'na sıcak bakıyordu. 1. Ordu'ya Orgeneral Doğan Güreş, Ege Ordu Komutanlığı'na ise Orgeneral Muhittin Fuysunoğlu getirildi. Orgeneral Üruğ ekibi Başbakan Özal'ın orduya neşter atmasına neden ses çıkarmamıştı? 1. Orgeneral Torumtay'ı Genelkurmay 2. Başkanlığı'na Üruğ getirmişti. Ancak yine de kendisine mesafeliydi. Fakat karşı değillerdi, hatta ekipten sayılabilirdi. 2. Yüksek Askeri Şura'da Sabri 25oğlu, Burhanettin Bigalı gibi Üruğcu Korgeneraller Orgeneral olup kilit görevlere gelmişlerdi. 3. Orgeneral Üruğ'un sevdiği Kemal Yavuz, Eşref Bitlis, Hikmet Bayar Korgeneral olmuşlardı. Atilla Ateş ise tüm generalliğe getirilmişti. Özetle ordunun diğer kademeleri söylendiği gibi neşterden hiç etkilenmemişti. Başbakan Özal ise orduyu nasıl sivilleştirdiğini Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay'ın kendisine ne kadar bağlı olduğunu Körfez Savaşı günlerinde yakından görecekti. Dipnot: Necdet Üruğ ve Necdet Öztor'un yıllar sonra 10 Eylül 1993 tarihinde asker sivil arkadaşlarıyla birlikte Ulusal Birlik ve Dayanışma Derneği'ni kurdular. Gazete manşetlerinde: Orduyu ve MİT'i sivilleştiren Başbakan Özal, şimdi Doğu ve Güneydoğu bölgesinde olağanüstü hal bölge, OHAL valiliğini oluşturmak için mecliste harekete geçirmek istiyordu. Meclisten gerekli desteği bulamayan Özal, OHAL valiliği konusunda kanun hükmünde kararname, KHK çıkardı. Artık bölgedeki askeri güçler MİT, Emniyet, OHAL valiliğine bağlıydı. Yaptığı harcamalar ihale ve sayıştay yasaları kapsamındaydı. Köy ve mezraların yerlerini değiştirebilecekti. Yargıç, savcı ve jandarma dışında her kamu görevlisini görevden alma yetkisi vardı. KHK'nın çıktığı 15 Temmuz 1987 tarihinde OHAL valiliğine Hayri Kozakçıoğlu atandı. Bölgede yeni bir dönem başlıyordu. Aynı zamanda komşu ülkelerle de yeni bir döneme giriliyordu. En somut değişiklik ise PKK'ya destek veren Suriye ile yaşanıyordu. OHAL valiliğine Hayri Kozakçıoğlu'nun atandığı gün Başbakan Özal Suriye'ye gitti. Uçakta Başbakan Özal'ın yanında ayakta duran, kollarını Özal'ın başının üzerindeki koltuğa laubali bir şekilde dayamış, teklifsizce araya girip Başbakan'a yöneltilen soruları duruş pozisyonunu bozmadan yanıtlayan, PKK'nın Şam'daki adreslerini, kamplarını bildiğini söyleyen bürokrat, gazetecilerin dikkatinden kaçmamıştı. Bilinen bürokrat tipine benzemiyordu. Başbakan'ın yanında bile çok rahattı. Herkes birbirine kim bu adam demeye başladı. Kimse tanımıyordu. Sonunda öğrendiler merak ettikleri bürokratın kimliğini. MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abbas. Sorular Hiram Abbas'a yöneldi. Gazeteciler için bulunmaz bir fırsattı. Karşılarında soruları rahatlıkla yanıtlayan MİT üst düzey yöneticisi vardı. Hiram Abbas gazetecilere MİT'e ilişkin düşüncelerini söylemekten kaçınmıyordu. MİT'in görüntüsü değişmeliydi. Gizli kapaklı işlerle uğraşan karanlık bir örgüt imajı silinmeliydi. Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi yeri, başkanı belli, açık, legal bir örgüt olmalıydı. Hiram Abbas bunun yanı sıra MİT'in görev alanının da değiştirilmesi gerektiğini özellikle vurguluyordu. Sürekli tekrarlıyordu gazetecilere. Eskiden olduğu gibi MİT'in görevi solcu avına çıkmak olmamalı, dışarıdan gelen tehditlere yönelik bir istihbarat çalışılması yürütülmeli diyordu. İç güvenliği ve iç istihbaratı emniyet güçleri üstlenmeliydi. Hiram Abbas medyanın desteğini istiyoruz diye noktalıyordu konuşmalarını. Destek geldi. Hiram Abbas Suriye giysisinde gövde gösterisi yapmıştı. Medya Hiram Abbas'a geniş yer ayırdı. 17 Temmuz 1987 tarihli Sabah gazetesi MİT Müsteşarı'nın yani yardımcısının yazarın notu Şam'da büyük şovu manşetini atmıştı. Güneş ve Milliyet gazeteleri Haftaya Bakış dergisi Hiram Abbas'ın boy boy fotoğraflarını yayımlayarak övgü dolu yazıları kaleme almışlardı. Gazeteci Mehmet Ali Kışlalı, Siyasal Bilgiler Fakültesinden yakın arkadaşı Hiram Abbas için övgü dolu tanıtma yazıları yazıyor, medyayla kurduğu ilişkideki başarısını anlatıyor ve hiçbir kampın adamı olmadığının altını çiziyordu. Medyanın projektörleri Hiram Abbas'a çevrilmiş, flaşlar onun için patlamıştı. Gezi'ye katılan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Müsteşar Nusret Kandemir ve su raporu hazırlayan dışişleri bürokratları gölgede kalmışlardı. Hiram Abbas'ın protokoldeki yeri de ilginçti. İki bakan ve müsteşarların bulunduğu listede 5. sırada yer almıştı. Müsteşar yardımcısı değil, sanki MİT müsteşarıydı. Dışişleri Bakanlığı'nın muhalefetine rağmen Başbakan Özal, Hiram Abbas'ın desteğiyle Suriye ile su anlaşması imzalıyordu. Örgütün her şeyini bildiğini söyleyen Hiram Abbas'ın bulunduğu gezide nedense anlaşmada tek satır PKK'dan bahsedilmiyordu. Peki Hiram Abbas neden böyle cilalanıyordu? Başbakan Özal, Hiram Abbas'ı MİT'in patronluğuna getirmek istiyordu. Medya aracılığıyla kamuoyu yaratma peşindeydi. Ama bu stratejiye destek vermeyenler de vardı. 2 Ağustos 1987 tarihli sayısında 2000'e doğru dergisi MİT müsteşar adayı Mr. Komplo Hiram Abbas kapağıyla çıktı. Hiram Abbas'ın Suriye gezisinde çekilen ilk fotoğrafını kapaktan yayımlamıştı. Dergi Hiram Abbas'ın Turgut Özal tarafından MİT'in başına getirilmeye hazırlandığını ileri sürüyordu. Özal'ın MİT'i sivilleştirmede kalkış noktası Hiram Abbas'tı. Dergi yayına hazırlanırken Hiram Abbas'la görüşmek istedi. Hiram Abbas o güne kadar hiçbir yayın organıyla röportaj yapmamıştı. Nedense 2000'e doğru muhabirine yanıt vermek istemişti. Sesi madeni ve buz gibiydi. Ancak görüşme tam 3 dakika sürdü. Hiram Abbas tane tane konuştu. Hiçbir şekilde demeç vermeyeceğim. Şunu bilin ki devletin bazı makamları vardır ki bunlar yalnız devlet için görev yaparlar. Siz en iyisi başbakanlıkla görüşün, doğrudan başbakanla görüşün. Beni bulmak için harcadığınız çabayı onunla görüşmek için harcasaydınız başarırdınız. Muhabirin MİT'in reorganizasyonu konusu basında son günlerde neden çok işleniyor sorusuna şu yanıtı verdi. Teşkilat kendini her zaman tanıtmak ister. Ben size bir şey sorayım. Devletin o kadar çok müsteşarlığı var. Neden hep MİT müsteşarlığı ile ilgileniyorsunuz? Hiram Abbas telefonu kapatırken inşallah bir gün görüşürüz, başka konularda da görüşürüz demişti. 2000'e doğru dergisi Ağustos ayının ilk pazar günü bayilerdeydi. Pazartesi günü ise Hiram Abbas'ın odasında ekip toplantısı vardı. Mehmet Eymür anlatıyor. 1987 yılında 2000'e doğru dergisine müsteşar yardımcımız Hiram Abbas'la ilgili aleyhte bir yayın çıktı. Araştırmalar ve gelen haberler bu yayının arkasında İstanbul Emniyet Müdür Muavini Tayyar Seven, MİT'ten yeni emekli olan Nuri Gündeş ve Cengiz Abaoğlu'nun olduğu doğrultusundaydı. Artık kendileri için çok tehlikeli buldukları müsteşar yardımcımız Hiram Abbas'a karşı çalışmalara başlamışlardı. Dipnot: Cüneyt Arcayürek, Darbeler ve Gizli Servisler, Bilgi Yayın Evi, 1989, sayfa 342. O günlerde Hiram Abbas'ın odası sık sık bu tür toplantılara sahne oluyordu. Başta Mehmet Eymür olmak üzere bazı MİT görevlileri, Emniyet Müdürü Atilla Aytek, Hiram Abbas'ın odasına sık sık bir araya geliyorlardı. Hiram Abbas'ın hayal gücü ekibini bile şaşırtıyordu. İki kişiyi bir arada görse hemen bir örgüt senaryosu hazırlayıveriyordu. Ona göre MİT'in neredeyse yarısı ajandı. Müsteşar olduğunda hepsini teşkilattan atacaktı. MİT müsteşarını Özal'a şikayet etti. Şımarmışlardı. Hiram Abbas MİT müsteşarı Orgeneral Hayri Ündül'ü artık hiç umursamıyordu. Müsteşarı atlayarak direkt başbakanla temas kuruyordu. MİT'in görünmez patronu Hiram Abbas olmuştu. Ancak müsteşar Hayri Ündül hiç de yabana atılacak biri değildi. Müsteşar Ündül, Hiram Abbas'ın kendisini atlayarak direkt Başbakan Özal'la görüşmesine tepki gösterdi. Müsteşar yardımcısının adamlarını biçmeye başladı. Hiram Abbas da 31 Ağustos 1987 tarihinde Başbakan Özal'a şikayet mektubu yazdı. Sayın Başbakanım, emrinizle 12 Ocak 1986 tarihinden günümüze kadar MİT müsteşar yardımcılığı görevini şeref duyarak yürüttüm. Göreve başlarken hedefim MİT'i içte ve dışta devlet istihbaratını üretebilecek yeni norm ve iç düzenlemelere kavuşturmaktı. Zamanın MİT müsteşarı ve halen 2. Ordu Komutanı Orgeneral Burhanettin Bigalı döneminde kendilerinin bana itimat göstermesiyle teşkilatta yeni kuruluşlar ve düzenleme oluşturabildim. Ancak yeni müsteşar Korgeneral Hayri Ündül ile servisin istikbali yönünden düşünce ve görüşlerimiz tamamen zıt düşmektedir. Bu ana fikir ayrılıklarını aşağıda bilgilerinize sunmaktan zaruret duyuyorum. A. Sayın müsteşar personel ile sözleşme yapılmasına, asker ve sivil arasında bölünme olacağı gerekçesiyle tam olarak karşıdır. B.
Güneydoğu ve PKK olaylarında da Sayın Müsteşar ile görüşlerimiz tamamen ayrı düşmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız terör konusunda ülkeler arası işbirliğinin gerekliliğini çeşitli vesilelerle beyan etmişlerdir. Sadece bu konuda yabancı servislerle sıkı işbirliği gerekirken ve serviste bu bölümü yürüten güvenlik dairesi tarafından tesis edilmiş ve müsteşar yardımcılığına bağlanmışken, Sayın Müsteşar son olarak bu bölümü indiği bir kararla kendine bağlamış ve işbirliğinin daha etkin hale gelmesi için güvenlik dairesi başkanı Mehmet Eymür'ün bir dış seyahatini gerekçesiz iptal etmiştir. Buraya bir not koymak gerekiyor. 1. Servis adını SİHA elemanları kullanmaktadır. MİT'e servis diyen Türkiye'de sadece Hiram Abbas'tır. 2. İşbirliği yapılması tartışılan ülke İsrail'dir. 3. Hiram Abbas Mehmet Eymür'ün İsrail'e gitmesinin engellenmesini şikayet konusu etmiştir. 4. Güvenlik dairesinin ne yaptığını bilmek isteyen Müsteşar Ündül bu birimi kendine bağlamıştır. Hiram Abbas'ın öfkesi asıl bu uygulamayaydı. Hiram Abbas adamlarının biçildiğinden yakınıyordu. C. Senelik tayinler Haziran ve Temmuz aylarında servis içerisinde icra edildiği halde Sayın Müsteşar Eylül ayı içerisinde bana fikren yakın gördüğü Güvenlik Dairesi Başkanı, Dış İstihbarat Daire Başkanı ile Ankara Bölge Daire Başkanı değiştirme hazırlığına girmiştir. Bu bölümler çok önemli fonksiyonlar yerine getirmekte olup başkanları tecrübeli ve muvaffak servis mensuplarıdır. Yerlerine kolay eleman bulunamayacağı ortadadır. Tayinlerin hissi olacağına kâniyim. D. Türkiye'nin istihbaratının çok güçlü olması gereğinden hareketle bütçemizin bilhassa operasyonlarda kullanılacak gizli ödeneğin biraz geniş tutulması Sayın Müsteşar'dan tarafından istenmiş ancak bu da kabul ettirilememiştir. E. Son olarak Sayın Müsteşar tarafından Sayın Başbakan ve Sayın Başbakanlık Müsteşarı ile iş temasım yasaklanmış, sebep olarak teşkilatta tek muhatabın kendileri olduğu ifade edilmiştir. Mektubun fikrini açalım. 1. MİT Müsteşarı Ündül, teşkilat içinde Hiram Abbas ekibini dağıtmaya karar vermiştir. 2. Hiram Abbas, operasyonları için gizli ödenekten daha fazla para istemektedir. 3. Müsteşar Ündül, Hiram Abbas'ın Turgut Özal, Adnan Kahveci ve Hasan Celal Güzel ile görüşmesini yasaklamıştır. Mektubun bundan sonraki bölümünde Hiram Abbas'ın talepleri vardı. Sayın Başbakanım, Ağustos döneminde çeşitli gazeteler ve dergilerde çıkan değiştirileceği, yerine Sayın Recep Ergun'un veya benim atanacağım yazılarının müsteşarı çok rahatsız ettiği, makamına rakip olarak gördüğü beni tamamen pasifize etme çareleri aradığı anlaşılmaktadır. MİT'te yetkiler tamamen müsteşarda toplandığından bu durumda servise ve Türkiye'nin istihbari çalışmalarına bir katkıda bulunamayacağım düşünülmektedir. MİT müsteşarı olarak ancak bir senedir iş başında olan Sayın Kor Generali'nin ise olaylara tamamen hakim olamayacağına, personeli vasıfları ile bilemeyeceğine inanıldığından yardımcı olarak yanlışlığına inandığım kararların kuru takipçisi olmak istemiyorum. Servis personelinin müsteşar ve müsteşar yardımcısı arasında kararsızlığa düşmelerinden de endişeleniyorum. Devlet görevinde veya haricinde her an Türkiye'nin hizmetinde bulunacağıma emin olmanızı istirham ederim. Karar ve emirlerinizi bekleyeceğimi saygılarımla arz ederim. Mektubun ana fikri, ben tam sizin istediğiniz gibi biriyim. Beni hemen MİT müsteşarı yapın yoksa ben ayrılıyorum. Hiram Abbas teşkilattan ayrılıyorum diye blöf yapıyordu. Bunu Turgut Özal da Hasan Celal Güzel de biliyordu. Biliyorlardı ki Hiram Abbas kırılmıştı. Özal kendisini başbakanlık konutuna çağırdı, gönlünü aldı ve sabretmesi gerektiğini belirtti. Hiram Abbas, akıl hocası Fuat Doğu'dan aynı sözleri işitmişti. Beklemesi gerekiyordu. Ne de olsa sabreden derviş muradına ermişti. Hiram Abbas, sıkıntılı günlerinde hemen boks eldivenlerini giyip ringe çıkıp idman yapıyordu. Ne bokstan, ne taşıdığı iki tabancasından, ne de piposundan hiç vazgeçmemişti. Bir de MHP ile ilişkisinden kopamamıştı. Ülkücülere Hiram Abbas çengeli. MHP'nin devamı olduğunu söyleyen Muhafazakar Parti, 7 Temmuz 1983 tarihinde kuruldu. Ancak bir türlü MHP'nin 12 Eylül 1980'den önceki gücüne ulaşamıyordu. Ali Koç'un genel başkanlığı döneminde Muhafazakar Parti'nin MDP'ye katılması fikri parti içinde hayli taraftar buluyordu. İkisi de devlet partisiydi. İkisi de Aydınlar Ocağı'ndan feyiz alıyordu. Ancak 1985 yılında MDP kongresinde emekli orgeneral Turgut Sünalp genel başkanlığı kaybedince proje askıya alındı. O günlerde Muhafazakar Parti'nin üzerinde ANAP lideri Turgut Özal'ın da gözü vardı. Turgut Özal ülkücülerin bir bölümünü ANAP'a almıştı. Ancak hepsini istiyordu. Muhafazakar Parti'nin kendini feshederek ANAP'a katılmasını istiyordu. Bu nedenle ülkücülere yakın kurmaylarını kulis faaliyeti için görevlendirdi. kurmaylardan biri de Hiram Abbas'tı. Hiram Abbas çalışmaya başlayınca karşısında Alparslan Türkeş'i buldu. Yılların kurt politikacısı yaslanacağı dayanağı biliyordu. Hiram Abbas'ın çalışmalarını yoğunlaştırdığı günlerde Muhafazakar Parti birdenbire emekli subayların istilasına uğradı. Üstelik çoğu parti yöneticisi olmuşlardı. Görünen o ki bazı çevreler MHP'nin sivilleştirilmesine karşı çıkıyordu. Turgut Özal Hiram Abbas operasyonu ülkücü camiada ters tepki alıyordu. Hiram Abbas karşısında özel harpçi subayları bulmuştu. Tarihi kavga başlıyor. Hiram Abbas ve MHP'li MİT ekibi ülkücüleri ANAP'a getirme konusunda başarısız olmuşlardı. Üstelik Başbakan Özal'ın Ünal Erken Mehmet Ağar ikilisine sürekli her türlü desteği vermesi morallerini bozmuştu. Ünal Erkan'ı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden uzaklaştıramadıkları gibi Mehmet Ağar da Ankara Emniyet Müdürü olmuştu. Başbakanlık konutu emniyetin etkisine girmişti. Üstelik Ünal Erkan, Mehmet Ağar ikilisi kendilerine meydan okuyordu. 4 Kasım 1987. Erkan Ağar ikilisi 13 yıldır MİT'e ajanlık yapan Timur Hanoğlu'nun adını medyaya sızdırmıştı. Gazete manşetlerinde sahte pasaportçu MİT ajanı çıktı başlıkları vardı. Peki ne olmuştu da birdenbire 13 yıldır sahte pasaport hazırlayan MİT ajanı manşetlere çıkmıştı? Mehmet Eymür kapışmanın perde arkasını şöyle anlatıyordu. Dipnot: Mehmet Eymür'ün MİT raporu şeklinde adlandırılan etüdün hazırlanması, sızması ve içerdiği bilgiler başlıklı 18 sayfalık 8 Mart 1988 tarihli raporu. 4 Kasım 1987 tarihinde Hürriyet gazetesinde Ürperten İtiraf Devlet Uyuyor Mu başlığıyla Timur Hanoğlu isimli bir pasaport sahtekarıyla ilgili manşetten haber verildi. 4 gün süren yayında MİT Kaçakçılık Dairesi'nin ajanı olan Timur Hanoğlu'nun bütün kaçakçılara ve Mehmet Ali Ağca'ya sahte pasaport düzenlediği ve bunları yurt dışına çıkarttığı yazılıydı. Timur Hanoğlu gerçekten de MİT'in kayıtlı elemanıydı. Teröristler ve kaçakçılarla ilgili binlerce bilgi vermiş ve birçoğunun yakalanmasını sağlamıştı. Teşkilat bu bilgileri polise de aktarıyordu. Timur Hanoğlu'nun MİT'le ilişkisi çeşitli nedenlerle İstanbul polisi tarafından da biliniyordu. Kendilerine yakın yeraltı mensupları ile ilgili bazı bilgilerin bu kanaldan gelmesi İstanbul polisini rahatsız etmeye başlamıştı. Sonuçta Timur Hanoğlu 2-3 kez gözaltına alındı ve yıldırılmaya çalışıldı. Bu biçimde sonuca varılamayınca gazete yayınına başvurulup hem Timur Hanoğlu'nun can güvenliğini sarstılar hem de onu deşifre ederek MİT'i ve Emniyet Kaçakçılık İstihbarat Dairesi'ni küçük düşürdüler. Bütün bu çirkin olayların planlayıcıları Ünal Arkan ile Mehmet Ağar'dı. Dipnot: Devletin istihbarat ve güvenlik güçleri arasındaki çatışma hiç bitmedi. Örneğin Susurluk olayını araştıran Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Vekili Kutlu Savaş yazdığı raporda bu konuya değindi. Rapora göre 1992 yılından 1997 sonuna kadar 100'ün üzerinde MİT kaynağı yani MİT'e bilgi belge taşıyan kişi diğer güvenlik birimlerince polis, jandarma sorguya alınmış, bunların önemli bir kısmı şiddet dahil baskıya tabi tutulmuş, 25 civarında kaynak taraf değiştirmiş, 15'i faili meçhul cinayete kurban gitmişti. Mehmet Eymür bir noktayı unutuyordu. Savaşı başlatan Ünal Erkan ile Mehmet Ağar değil kendisiydi. 6 Eylül 1987 tarihinde Hürriyet gazetesinde çıkan Emniyet Örgütü'nde Takunyalı Kavgası manşetini Erkan ile Ağar'ın yazdırdığı Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bediü'ye Mehmet Eymür ihbar etmişti.